Ayrım 18.
Paltosunun kolları tilki kürküyle öyle genişletilmişti ki çantanın açık ağzından içeri girmiyordu. İşte o zaman yiyeceği, Komodin'in gözünde daha bol bol yiyecek vardı. Görünce Pavel Nikolaevich başka bir şey, herhangi bir yiyecekten ya da içecekten daha önemli olan şeyi, bugün başlaması gereken şeyi hatırladı. Şaga, huş ağacı mantarı. Yeniden canlanarak karısına bu mucizeden, mektuptan, doktordan, belki de bir şarlatan olabilirdi ve hemen mektup yazacak, kendilerine Rusya'dan mantar toplayacak birini düşünmeleri gerektiğinden söz etti. Eskiden oturduğumuz kağıda istediğin kadar huş ağacı vardı. Minayip neden bize bunu sağlamasın? Ona hemen yaz, başka birini de düşün. Eski dostlarımız var değil mi? Bir şeyler yapsınlar, hepsine nasıl bir durumda olduğumu bildir. İşte Minayi'den, K'dan kendisi söz etmişti. Erkek kardeşi çok heyecanlı ve korkutucu bir dille yazdığı için mektubu çıkarıp çantasını yalnızca bir açıp kapayarak kapa anlattı. Biliyor musun ne oldu paşa? K'daki kişilere kendini hatırlatmanın gerekip gerekmediğini düşünmemiz lazım. Minayi yazıyor ki, tabii doğru olmayabilir ki Rodichev kente görünmüş. Eski durumunun kendisine geri verildiği anlaşılıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Kapa, uzun, iğrenç, eski durumunu geri vermek sözlerini söylerken çantasına bakıyordu. Mektubu çıkarmak için eğildi. Bu yüzden paşanın bir anda bembeyaz kesildiğini göremedi. Ne oldu? Şimdi mektubu aldığı andakinden daha çok dehşete kapılmıştı. Ne oldu sana? Pavel Nikolaevich kanepenin üzerine iki büklüm çökmüş, karısının şalına kadınca bir davranışla sarınmaya çalışıyordu. Doğru olmayabilir. Kocasını omuzlarından güçlü elleriyle tutacak kadar çevik davrandı. Oysa bir eliyle çantasını tutuyor, sanki çantayı Rusanov'un üstüne asmak istiyor gibiydi. Doğru olmaması yine de mümkün. Minayi onu kendisi görmemiş ama başkaları... Pavel Nikolaevich'in rengi yavaş yavaş düzeldi ama yine de midesinde, kollarında ve omuzlarında bir halsizlik hissediyordu. Başı tümör yüzünden daha da çarpılmış gibiydi. ''Bana bunu neden söylemek gereğini duydun?'' dedi halsizce, perişan bir tavırla. ''Başımda yeteri kadar dert yok mu? Yeteri kadar dert?'' diye tekrarladı. Gözlerinden yaş akmıyordu ama göğsü hıçkırık nöbetleriyle sarsılıyor, başı titriyordu. ''Bağışla beni Paşenka, bağışla Paşenka.'' Hala kocasının omuzlarından tutuyordu ama bakır rengi saçları aslan yelesi gibi titriyordu. ''Ben de aklımı kaçıracağım. Şimdi gerçekten Minayi'nin odalarından birini ondan alırlar mı? Bütün bunlar nereye varacak? Buna benzer iki olay daha duymuştuk, hatırladın mı?'' ''Odanın bununla ne ilgisi var? Odanın Allah belasını versin. Bırak alsınlar!'' diye Rusanov ağlamaklı bir sesle karşılık verdi. ''Odanın Allah belasını versin demekten neyi kastediyorsun?'' ''Kocanı düşünsen daha iyi olur. Bana olacakları bir düşün.'' Guzundan ne haber? Minayi mektupta ondan söz etmişti. Guzundan ses seda yok. Hepsi dönüp gelmeye başlarlarsa o zaman ne olacak? Nereden bileyim? Pavel Nikolaevich'in adeta nefesi kesildi. Onları serbest bırakmaya ne hakları var? İnsanları bu kadar insafsızca nasıl yaralayabilirler? 14. Bölüm Pavel Nikolaevich bu ziyaretten o kadar çok şey ummuştu, en azından neşeleneceğini. Oysa eskisinden çok daha perişan durumdaydı şimdi. Kapa gelmeseydi çok daha iyi olurdu. Sallanarak merdivenleri çıkarken trabzana sarıldı. İçine bir soğukluğun yayıldığını hissediyordu. Kapa onun merdivenlerden çıkmasına yardım edemezdi. O hiçbir işe yaramaz hademe orada, özellikle Kapa'yı durdurmak için bekliyordu. Kapa hademeyi azarlayarak Pavel Nikolaevich'i koğuşuna kadar götürmesini ve yiyecek çantasını yukarı çıkarmasını sağladı. Masada oturan hasta bakıcı Rusanov'un daha ilk akşam nedense hoşuna giden Zoya'ydı. Bir yığın hastane fişlerinin arkasına gizlenmiş, o kaba saba Ogleyet'le flört ediyordu. Hastalara aldırdığı yoktu. Rusanov aspirin isteyince ondan aspirin haplarının yalnızca akşamları alınması gerektiğini kesinlikle kısaca söyledi. Ama derecesine bakmasına izin verdi. Daha sonra da ona bir takım ilaçlar getirdi. Karyolasının yanındaki komodinin içindeki yiyecekler kendisinin hiçbir müdahalesi olmadan yeni gelen yiyeceklerle yer değiştirdi ve Pavel Nikolaevich arzuladığı karyolasına uzandı, tümörünü yastığa, hastanede yumuşak yastıkların olması hayret vericiydi, evden yastık getirmek zorunda kalmamıştı, dayadı, çarşafı tepesine kadar çekti. Düşünceleri birbiri ardından yakarak, bir kalp gibi çarparak hızla birbirini izliyordu. Bu yüzden bedeninin geri kalan bölümü uyuştu. Sanki ilaçla bayıltılmıştı. Ve artık odadaki saçma sapan konuşmaları duymuyor, adımlarıyla karyolanın sarsılmasına rağmen Yefrem'in gezinmelerinin, dışarıda günün pırıl pırıl parlamaya başladığının, güneşin bir yerden kendini gösterdiğinin farkına vardı. Saatler gelip geçti. Pavel Nikolayevich uyuyakaldı. Belki de ilaçtan. Uyandığında koğuşun ışıkları yanıyordu. Bir süre sonra tekrar uykuya daldı. Ama bir kere daha gece yarısı karanlıkta, sessizlikte uyandı. Ve uykusunun kaçtığını fark etti. Böylece kurtarıcı örtüsünden de yoksun kalmıştı. Kalbinin alt tarafını dehşet bir kıskaç gibi yakalayıp sıktı. Düşüncenin her çeşidi kaynadı. Rusanov'un beyninde döndü. Odayı, odanın ötesini kaplayarak gecenin boşluğuna sızdı. Bunlar gerçek düşünceler bile değildi. Pavel Nikolayevich yalnızca korkuyordu. Korkuyordu yalnızca. Sabahleyin Rodichev'in birdenbire hasta bakıcıları, hademeleri bir kenara iterek koğuşa dalacağından, onu dövmeye başlayacağından korkuyordu. Rusanov'un korkusu ne adalet duygusu, ne insanların gözünde küçük düşmekti. Korktuğu yalnızca dayaktı. Hayatı boyunca yalnız bir kez dayak yemişti. Okulda son sınıftayken 6. sınıfta ona haddini bildirmek için çıkış kapısında üzerine çullanmışlardı. Hiçbirinde bıçak yoktu ama o korkunç duyguyu bütün yaşantısı boyunca unutamamıştı. O zalim, her yandan inen sert yumruklar. Eğer bir insanı son kez gençken görmüşsek, o kişi artık bembeyaz sakallı biri de olsa biz onu yine de o genç haliyle hatırlarız. Aslında o kişi öldükten yıllar sonra bile bizim için genç olarak kalır. Bu yüzden 18 yıldan sonra hasta, belki de sağır ya da beli bükülmüş olarak dönebilecek olan Rodichev, Rusanov'un aklında tutuklanmasından önceki pazar günü büyük halk evi balkonunda gülleyle ve halterle antrenman yaparken son kez gördüğü gibi dev yapılı, güneş yanığı tenli kişi olarak kalmıştı. Rodichev yarı beline kadar çıplak bir halde balkondan ona seslendiğinde Kapa ile Rusanov onu suçlayan mektuplarını yazmışlar, yerine vermişlerdi. Paşka, buraya gel. Adelilerimi elle bir. Kendini beğenmişlik etme. Yeni kuşağın mühendisi olmak ne demektir bilir misin? Biz Eduard, Kristoforich ve benzerleri gibi sıska bacaklı değiliz. Sağlam vücutlarımızda sağlam kafamız var. Ama sen kalın kapının gerisinde kurumaya, ip gibi incelmeye başladın. Niçin bizim örgüte gelmiyorsun? Dükkanlardan birinde sana göre iş bulurdum. Ne dersin? İşine gelmez değil mi? Ha ha. Gülmesine devam ederek yıkanmak için dönmüştü. Bir yandan da şarkı söylüyordu. Biz demircileriz ve ruhlarımız genç. İşte Rusanov'un koğuşa tepeden tırnağa yumruk kesilmiş bir halde daldığını hayal ettiği kişi bu atletti. Ne kadar çabalarsa çabalasın bu hayali gözlerinin önünden silip atamıyordu. Rodichev ile o bir zamanlar aynı genç komünistler birliğine dahil olan iki yakın arkadaştılar. Paylaştıkları bu apartmanı fabrikadan vermişlerdi. Rodichev daha sonra işçi okuluna ve mühendislik enstitüsüne gitmiş, Rusanov da sendika işine, sonra da evrak dosyası şubesine dalmıştı. Önce eşleri bozuştu, sonra da kendileri. Rodichev Rusanov'a hep aşağılatıcı bir sesle hitap ederdi. Zamanla Rusanovlar apartmanın kendilerine ait yarısına pek kalabalıklaşmışlardı. Tek bir odada iki çocukla barınıyorlardı. Anlaşmazlıkları son haddi bulmuş, sonunda kendilerini unutmuşlardı tabii. Ve Pavel Nikolayevich hazırladığı raporu örgüte yollamıştı. Rodichev'in özel bir konuşma sırasında son zamanlarda başları ezilen Sanayi Partisi suikastçilerinin çalışmalarını övdüğü ve örgütte sabotajcı bir grup kurmayı teklif ettiğini yazmıştı. Rusanov davada yeri olmadığını, suçladığı kişiyle yüzleştirilmek zorunda bırakılmamasını rica etmişti. Savcı onu suçlayan kişi olarak yasanın görüneceğini ve yüzleştirilmenin gereksiz olduğunda Rusanov'a teminat vermişti. Suçlanan kişinin itirafı yeterliydi. Hatta Rusanov'un verdiği bildiri savcılık dosyasına bile konmayacaktı. Böylece suçlanan madde 206'yı imzalayarak, aleyhindeki bütün delilleri kabul ederek davayı kapatacaktı. Savcılık dosyası kendisine gösterilse bile apartmanını paylaşan kişinin adına hiçbir yerde rastlamayacaktı. Partinin örgütteki sekreteri Guzun olmasaydı her şey yolunda gidecekti. Polis şubelerinden Rodichev'in halk düşmanı olduğu üzerine ihbar almıştı. Bu ihbar Rodichev'in partiden atılmasını ve adının parti kayıtlarından silinmesi amacıyla yapılmıştı. Oysa Guzun inatçılık etmiş, işi büyütmüş. Rodichev'in bizim cinsten kişi olduğunu iddia etmiş, kendisine dava üzerine gerekli ayrıntıların verilmesini istemişti. Oysa kabak Guzun'un kafasında patlamış, iki gün içinde o da tutuklanmış, üçüncü sabah Rodichev'le birlikte o da aynı karşı ihtilal yeraltı örgütüne dahil oldukları iddiasıyla partiden atılmıştı. Şimdi Rusanov'a korkudan tekrar döktürülen şey, Guzun'un gözden düşürülmesi sırasında ona asıl ihbarı yapanın Rusanov olduğunu söylemeleriydi. Böylece Guzun Rodichev'le karşılaştığında ortaklaşa bir davanın savunucuları olduklarından bir zaman gelip buluşacaklardı, ona her şeyi anlatacaktı. İşte Rusanov o meşhum dönüşten, insanın aklına hayaline gelmeyen dirilişten bu yüzden dehşet duyuyordu. Rodichev'in karısı da olanları tahmin etmişti herhalde ama acaba hala yaşıyor muydu? Kapanın tahmin ettiği gibi kocası tutuklanır tutuklanmaz Katya Rodichev evden çıkarılacak, Rusanovlar balkonda dahil bütün apartmana sahip olacaklardı. Şimdi bir apartman odasının bu denli önemli görünmüş olması Rusanov'a gülünç geliyordu. Katya'yı evden çıkarmaya geldiklerinde odanın kendilerine verilmesi kararlaştırılmıştı. Ama Katya onlara bir oyun oynadı. Hamile olduğunu bildirdi. Delil istendiğinde de durumu ispatlayan bir belge gösterdi. Gerçekten de doğruydu söylediği. Yasaya göre hamile bir kadın evinden çıkarılamazdı. Katya bunu önceden biliyordu. Ancak ertesi yıl evden çıkarılabilmiş, bütün bu uzun yıllar boyunca onunla yan yana yaşamaya, hamileliğine, doğumuna, doğumdan sonra verilen kalma süresinin bitimine kadar ona tahammül etmeye çalışmışlardı. Evet, artık Kapa paylaştıkları mutfakta ona hiçbir hak tanımıyor, o sırada 5 yaşlarında olan Ava ona gülünç bir şekilde takılıyor, çorbasına tükürüyordu. Korku mu? Bu karanlık koğuşta gürültü, horlamalar ve nefes alıp verişler içinde sırt üstü yatarken içeri ışık yalnızca dışarıdaki hasta bakıcı masasının üzerindeki lambanın buzlu camından sızıyordu. Rusanov gözünü kırpmadan artık berraklaşan kafasıyla Rodichev'le Guzun'un gölgelerinden niçin bu kadar korktuğunu, suçlarının ispatlanmasına yardımcı olduğu diğerinin de dönmesi halinde aynı duyguya kapılıp kapılmayacağını anlamaya çalıştı. Sonra Rodichev'in adını vermek fırsatını bulduğu, Rusanov'a işçilerin önünde aptal, alçak diyen burjuva bir aileden gelme o aynı Eduard Kristoforovich de vardı. Daha sonra Eduard Kristoforovich'in kendisi kapitalizmi yeniden kurmak hayalini beslediğini itiraf etmişti. Pavel Nikolayevich'in koruyucusu olan önemli bir kişinin konuşmasını değiştirmekle suçlanan stenograf vardı. Yüksek mevkideki kişi konuşmasına bu sözleri koymamıştı. Kendisiyle işbirliği yapmaktan kaçınan kitapçı vardı. Adam bir de bir papazın oğlu çıkmıştı. Anında hakkından gelinmişti. Karı koca Yelçanskiler vardı. Başka kimler vardı acaba? Pavel Nikolayevich bu kişilerin hiçbirinden korkmamıştı. Onların suçlarını ispatlamakta gittikçe daha cesur, daha açık davranmış, hatta sesini yükselterek suçluların maskelerini düşürdüğü ikiyüzleşmede de bulunmuştu. O günlerde hiç kimse bunda ayıplanacak bir taraf görmüyordu ki. O harikulade, dürüst devrede 1937-1938 yıllarında toplumun havası temizlenmiş, nefes almak kolaylaşmıştı. Bütün yalancılar, itirafçılar, fazla zeki aydınlar ve gürültücü eleştirmenler ortadan kaybolmuş, Rusanov ve arkadaşları gibi sadık kişiler ortalıkta, başları yüksekte, vakar içinde gezinmişlerdi. Şimdi bu yeni, şaşkın, kötü dönem başlamıştı. O halde Rusanov geçmişin en güzel uygarca davranışlarından utanmalı, kendi güvenliği için korkmalı mıydı? Korkmak mı? Ne saçmalık. Geçmişteki yaşantısını düşünüyor, kendi kendine alçakça bir davranışla suçlayamıyordu. Şimdiye kadar korkacak hiçbir neden olmamıştı. Pek cesur bir insan sayılmazdı belki ama korkaklık ettiğini de hatırlamıyordu. Cephede korkaklık edeceğini düşündürecek bir neden yoktu. Değerli ve bilgili bir memur olduğundan cepheye hiç yollanmamıştı. Bir bombardımanda veya yangında aklını kaçıracağı söylenebilirdi ama o ve ailesi İ'den bombardıman başlamadan ayrılmışlardı. Üstelik Rusanov hiç yangın görmemişti. Aynı şekilde ne adaletten ne de yasalardan korkmuştu. Çünkü yasaları asla bozmamış, adalette daima onu korumuş, savunmuştu. Hiçbir zaman halk düşmanı olarak ilan edilmemişti. Çünkü halk da hep ondan yana çıkmıştı. Eyalet gazetesi de onun üzerine tek yakışıksız satır yazmamıştı. Oysa Kuzma Foteyevich ya da Nil Prokofiç isteseler böyle bir şey yazarlardı. Merkezdeki gazetelere gelince onlar Rusanov gibi değersiz biriyle uğraşmazlardı. Bu yüzden basından da bir korkusu yoktu. Karadeniz'e bir gemiyle geçmiş, okyanusun derin sularından da hiç korkmamıştı. Yüksek yerlerden korkar mıydı acaba? Bunu kestirmek zordu. Çünkü asla dağlara tırmanmaya kalkışacak kadar boş kafalı bir insan olmamıştı. Köprü inşaatçısı da değildi. Birçok yıllar, aslında hemen hemen 20 yıl, Rusanov'un çalışmaları personel dosya şubesindeki kayıtlara geçmişti. O şubenin çeşitli örgütlerde çeşitli adları vardı ama özü hep aynıydı. Yalnızca bilgisiz veya yabancı kişiler bunun ne kadar ince ve nazik bir iş olduğunu, nasıl bir yetenek istediğini bilmezlerdi. Şairlerin henüz keşfetmediği bir şiirdi. Her insan yaşantısı boyunca birkaç belge doldurur, her belgede sayısız sorular vardır. Bir belgede bir kişinin bir soruya verdiği karşılık, o kişiyi yörenin dosya şubesine ebediyen bağlayan bir iptir. Her kişi bu şekilde yüzlerce, hepsi toplansa milyonlara varan iplikler yayar. Eğer bu iplikler görünür olsa gökler onlarla ağ gibi örülür, eğer iplerde bir öz ve esneklik varsa otobüsler, tramvaylar, insanların kendileri bir yere kıpırdayamazlar artık. Hiçbir rüzgar sonbahar yapraklarını ya da gazete parçalarını sokaktan aşağı sürtüp götüremeyecektir. Bu ipler ne elle tutulabilir ne de görülebilirdi ama kişi tarafından sürekli olarak hissedilirdi. Mesele şu ya da bu evrak dosyasının kesin ve ideal gerçeğin asla elde edilememesiydi. Bir insan, yaşayan her insan için olumsuz ve kuşku çekici bir şeyler bulabilir. Çünkü herkes bir şeyden suçludur ya da bir şey saklıyordur. Bu görünmez bağların sürekli olarak hissedilmesi en karışık dosya şubesindeki sorumlulara saygı gösterilmesini gerektiriyordu. Bu durum otoritelerini destekliyordu onların. Bu kez musiki yoluyla bir karşılaştırma yapmak gerekirse Rusanov özel durumuna şükretmeliydi. Bir dizi ksilofonu vardı. İstediği ya da gereken herhangi birini çalabilirdi. Oysa hepsi de aynı şekilde tahtadan yapılmıştı. Her birinin kendine özgü ses tonu vardı. Sonra bir takım en ince ve en ustalıklı çeşidinden buluşları da vardı. Söz gelimi, Rusanov'un çalışmaları hoşuna gitmediği için ihbar etmek ya da haddini bildirmek istediği bir yoldaş olsun, o zaman Rusanov bu adamla konuşurken sesine çeşitli tonlar verirdi. Karşı taraftaki kişi merhaba, bunu onun söylemesi gerektiğini açıklamak yersiz, dediği zaman Pavel Nikolayevich neşeyle ona gülümsemeden karşılık verirdi ya da bakışlarını karşısındakinden kaçırır, bu numarayı yazıhanesindeki aynanın önünde talim etmişti. Onun selamına karşılık vermeyi, böyle bir kişiyi selamlamaya değer mi, böyle bir kişi onun selamına layık mı acaba diye düşünüyormuş gibi geciktirir, ancak ondan sonra selam verirdi. Bunu söylerken de çeşitli yollar kullanabilirdi. Başını olduğu gibi başka yana çevirir ya da hiç hareket ettirmezdi. Bu, hafiften duraksamanın bile hatırı sayılır bir etkisi olurdu. Böyle bir duraksama ve soğuklukla karşılaşan memur, hemen kafasında işlemiş olabileceği suçları araştırmaya başlardı. Ve duraklama da onu yapmayı düşündüğü uygunsuz bir davranıştan alıkoyardı. Zaten böyle bir şey varsa tabii Pavel Nikolayevich daha sonra öğrenirdi. Daha güçlü çare şuydu. Adamla buluşunca ya da telefon edince hatta özel olarak çağırtınca Pavel Nikolayevich lütfen yarın sabah saat 10'da büroma gelin derdi. Adam mutlaka şimdi gelsem olmaz mı diye sorardı. Çünkü niçin çağrıldığını anlamak işi bir an önce bitirmek isterdi. Oysa Rusanov kibarca ama kesin bir dille hayır şimdi olmaz derdi. O anda çok işi olduğunu ya da bir toplantıya gideceğini sözlerine eklemezdi. Hiçbir şekilde çağrılan adama basit, açık bir karşılık vererek ona iç huzuru sağlamazdı. Zaten hilenin can alıcı noktası buydu. Şimdi olmaz sözcüklerini çeşitli şekillerde anlamlandıracak bir ses tonuyla söylerdi. Çağrılan adamın aklına gelecek şekillerin hiçbirisi de iç açıcı olmazdı tabii. Memur tecrübesizliği ya da cesareti yüzünden beni niçin görmek istiyorsunuz diye sorardı. Pavel Nikolayevich bu patavatsızca soruyu kadife kadar yumuşak bir sesle "Yarın öğrenirsiniz" diyerek geçiştirirdi. Yarın sabah saat 10'a kadar uzun bir zaman vardı. Bu arada pek çok şey olabilirdi. Söz konusu olan memur işini bitirmek, evine gitmek, ailesiyle konuşmak, daha sonra belki de sinemaya ya da çocuğun okulundaki veliler toplantısına katılmak zorundaydı. Sonra uyuyacaktı. Bazıları uyuyabilir, bazıları da sabaha kadar gözlerini bile kırpmazlardı. Sabahleyin kahvaltıda lokmalarını yutamaz durmadan "Beni niçin görmek istiyor?" sorusuyla kıvranır dururdu. Bu uzun saatler boyunca memur yaptığı birçok şeylerden pişmanlık duyar, bunların doğurduğu sonuçlar yüzünden korkar ve kendi kendine toplantılarda bir daha üstlerine karşı gelmeyeceğine yemin ederdi. Sonunda büroda hazır bulunduğu zaman belirli bir neden yüzünden değil, doğum ya da diploma tarihinin kesinleştirilmesi gerektiği için çağrıldığını anlardı. Ksilofon çubukları gibi bu icatlarda hepsinin en serti, en keskini olan Sergey Sergeyevich, bütün örgütün müdürü, patronu, sesini çıkarıncaya kadar tahtalardan çıkan sesler yükselir, yükselirdi. Sergey Sergeyevich şu tarihte bu kağıdı cevaplandırmanızı istedi. O zaman memura bir kağıt verilirdi. Tabii bilinenlerden bir tane değil. Pavel Nikolayevich'in kasasındaki kağıtlardan, fişlerden en ayrıntılı ve sevimsiz olanı seçilirdi. Söz gelimi, özel işlerde çalıştırılmak için seçileceklere saklanan soru kağıtları verilirdi. Söz konusu memur, belki de böyle bir işe atanmayı hiç de düşünmüyor olabilirdi. Ama işin aslını ortaya çıkarmaya kim cesaret edebilirdi ki? Sergey Sergeyevich'ten şeytandan korkulduğu gibi korkulurdu. Memur, dolduracağı kağıdı alır, neşeli görünmeye çalışırdı. Ama aslında ne kadar güç bir durumda olduğunu bilir, dosya merkezinden bir şey saklayıp saklamamış olduğunu düşünerek tedirginleşirdi. Çünkü bu kağıdı doldurmak demek, hiçbir şey saklamamak demekti. Soru kağıtlarının en harikuladesi, en iyisiydi bu. İşte Rusanov bu tür kağıtlarla kadınları madde 58'e göre mahkumiyetlerini çeken kocalarından boşanmak zorunda bırakmıştı. Bu kadınlar izlerini nasıl kaybederlerse etsinler, hapisteki kocalarına bir başkasının adıyla yiyecek paketlerini nasıl yollarlarsa yollasınlar ya da hiç yollamasınlar, bu kağıttaki soruların şarampolü çok derin, üstelik çıkışı da imkansızdı. Bu şarampolden bir tek çıkış yolu vardı, yasaya uygun boşanma. Ama boşanma davası da ona göre kolaylaştırılmıştı. Duruşmada mahkumun boşanmaya razı olması ne istenir ne de boşanma gerçekleştirildiğinde kendisine haber verilirdi. Rusanov için önemli olan kadının boşanmasıydı. Hala kurtarılması mümkün olan bir kadının. Geniş uygarlık yolundan bir suçlunun kirli pençeleri yüzünden sapması boşanmayla önlenebilirdi. Bu doldurulan kağıtlara gelince hiçbir yere yollanmazdı. Sergey Sergeyevich'e gösterilse bile yalnızca bir şaka ya da eğlence yerine geçerdi. Bu işin şiirselliği bir insanı omuzlarına hiçbir yük yüklemeden avucunuzun içinde tuttuğunu bilmenizdi. Rusanov'un örgütteki üstün ve gizemli durumu yarısı başka bir dünyadaydı. Ona hayatın gerçek akışı üzerinde derin bir bilgi sağladığı için hoşnutluk veriyordu. Herkesçe bilinen çalışma, konferanslar, fabrikanın çıkardığı gazetedeki maddeler, örgütün salonundaki sendika bildir tahtası, şu veya bu iş için yapılan müracaatlar, kulüp gerçek değildi. Yabancılara konu üzerinde bilgisi olmayanlara gerçek gibi gelirdi bunlar. Asıl işler yaygara koparmadan, soğukkanlılıkla, sessiz bürolarda birbirini anlayan 2-3 kişi arasında ya da telefonla yapılan dostça konuşmalar sırasında kararlaştırılırdı. Kararlar gizli kağıtlarda, Rusanov'un ya da arkadaşlarının evrak çantalarının derinliklerinde saklanırdı. Bunlar bir kişiyi uzun bir süre sessiz sedasız izler, sonra birdenbire bir anda ortaya çıkar, yeraltı örgütünden ateş kusan bir ağız halinde fırlar, kurbanının başını koparır ya da yüzüne ateş fışkırtır, sonra yine ortadan kaybolurdu. Nereye gittiğini kimse bilmezdi. Görünüşte her şey aynı olmalıydı. Kulüp, yemekhane, şu veya bu iş için müracaatlar, fabrika gazetesi ve iş. Yine de fabrikanın salonundan geçip gelenlerin içinden kaybolanlar bir tek kişi olurdu. İşinden atılmış, defterden silinmişti. Rusanov'un iş yeri bu ince, şiirsel, siyasi çalışmaya uygun bir şekilde hazırlanmıştı. Önceleri kapısı pırıl pırıl parlayan çivilerle deri çakılmış diğerlerinden ayrı bir odası vardı. Daha sonra örgüt zenginleşince ne olur ne olmaz diye odaya bir de hol karanlık bir duvar, bir kutu eklenmişti.